Ayrım 10, sayfa 167. Ella, Boston, 30 Mayıs 2008. Bu ipuçlarına dikkat. Kocanız eve geldiğinde ceketini, gömleğini kontrol edin. Yabancı bir parfüme ya da makyaj lekesine rastlarsanız şüphelenmekte haklısınız diye yazıyordu. Evli kadınların muhakkak bilmesi gereken bilgiler isimli bir internet sitesinde. Bilhassa ruj lekesine dikkat. Mayıs'ın son günü Ella Rubinstein, evinde aşk şeriatını okumaya ara verdiği bir sırada, tesadüfen ziyaret ettiği bir internet sitesinde rastladığı testi cevaplandırıyordu. Kocanızın sizi aldatıp aldatmadığını 10 soruda nasıl anlarsınız? Sorular alabildiğine basit ve bayattı ama gene de cevaplamaktan kendini alıkoyamamıştı. Kadın erkek ilişkilerine dair testler son derece vasat ve enti püften şeyler olsa da Ella artık biliyordu ki, hayatın kendisi de bazen en az o kadar bayağı olabiliyordu. Tecrübeyle sabitti. Testi bitirdiğinde puanlarını toplayıp sonuçlara bakması gerekiyordu ama yapmadı, bıraktı. Soruları hevesle cevaplasa bile kocasının kendisini aldattığını bir başkasının ağzından, hele hele bir web sitesinden duymak istemiyordu ki. Tıpkı bu meseleyi David'le konuşmak istememesi gibi. Eve gelmediği o gece nerede kaldığını bile sormamıştı henüz. Bugünlerde vaktinin çoğunu aşk şeriatı hakkında raporunu yazarak geçiriyordu. Kendi hayatıyla en ufak bir bağlantısı olmayan bu hayali kurgu garip bir şekilde sarmıştı onu. Zahara'nın yazdığı romanı okurken tek başına bir köşeye çekiliyor, kafasını kurcalayan meseleleri düşünmeden, sessiz, sakin ve doygun bir şekilde hikayenin akışında huzur buluyordu. Onun dışında gündelik hayatı bir tekrardan ibaretti. Çocuklar etraftayken karı koca her şey yolundaymış gibi davranıyor, gayri ihtiyari rol yapıyordu. Gel gelelim yalnız kaldıklarında aralarındaki kopukluk hızla su yüzüne çıkıyordu. Ella bazen David'i dikkatle, adeta hayretle kendisine bakarken yakalıyordu. Nasıl olur da bir kadın kocasına geceyi nerede geçirdiğini sormaz, bunu anlamaya çalışıyordu sanki. Oysa Ella'nın David'e soru sormamasının bir sebebi vardı. Cevaplarla nasıl baş edeceğini bilmiyordu. Ne yapacağını bilmediği bir bilgi ne işine yarayacaktı? Ne kadar az bilirsen bilmek istemediğin şeyleri o kadar az incelir derin, incinir kalbin, o kadar az kanarsın. Böyle bakınca aslında cehalet o kadar da kötü bir şey değildi. Bu yapay saadeti bozabilecek tek hadise geçen yıl başında yaşanmıştı. Ella bir sabah tesadüfen eve gelen mektupların arasında bir otelin damgasını taşıyan bir zarf görmüştü. Açtığında beklemediği bir bilgiyle karşılaşmıştı. Civardaki otellerden birinin müşteri hizmetleri müdürü David Rubinstein'a konaklamalarından memnun kalıp kalmadığını soruyor, doldurması için bir memnuniyet anketi yolluyordu. Ella hiçbir şey olmamış gibi zarfı masanın üstüne bırakmıştı. Akşam David mektubu açıp okuduğunda o da bir kenardan izlemişti. Tek soru sormadan, yorum yapmadan. Bir bu eksikti. Sanki başka işim yok diyerek mektubu kenara kaldırmıştı David. Ardından bir açıklama yapma gereği duymuş olmalı ki hızlıca eklemişti. Geçen sene bu otelde diş hekimleri konferans düzenlemiştik. Katılımcıları müşteri listesine almışlar demek. İnanmıştı Ella, inanmak istediği için. Durgun suları bulandırmaktan korkan yanı derhal kabul etmişti bu açıklamayı. Ama bir yanı tatmin olmamış, şüphe içinde kalmıştı. En sonunda merakına yenik düşerek rehberden otelin telefonunu bulmuş, resepsiyonu aramış ve zaten tahmin ettiği şeyi onlardan duymuştu. Ne bu sene ne daha evvelki sene o otelde herhangi bir diş hekimliği konferansı yapılmamıştı. Aldatılmak Ella'da hem aşağılık kompleksi hem suçluluk duygusu yaratıyordu. İçten içe kendine kızıyordu. Artık ne gençti ne alımlı. Şu son 6 sene içinde çok kilo almış, kendini salmıştı. Geçen her ay cazibesi biraz daha eksilmiş, pırıltısı tavsamıştı. Haftada bir katıldığı aşçılık dersleri fazla kilolarını vermeyi iyice zorlaştırmıştı. Gerçi kursta ondan çok daha iyi yemek pişiren ve sık yiyen ama hiç de kilolu olmayan bir sürü kadın vardı, o başka. Ne zaman çocukluğunu ve gençliğini hatırlasa hiç isyan etmemiş olduğunu görüyordu. Mizacı böyleydi, yumuşak, munis, pelte gibi. Genç kızlığının en delişmen günlerinde bile arkadaşlarıyla gizli saklı buluşup sigara içmemiş, ziz zurna sarhoş olup barlardan atılmamıştı. Hiç yanlış adamlara aşık olmamış, pişman olacağı ilişkiler yaşamamış, tutkulu sevişmelerin ardından panik içinde uyanıp ertesi gün hapı kullanmak durumunda kalmamıştı. Hemen hemen tüm yaşıtlarının başına gelen kaza ve sarsıntılar ona uğramamıştı bile. Hiç panik atak yaşamamış, öfke nöbetlerine yakalanmamış, depresyon ilacı kullanmamıştı. Oldum olası itaatkardı. Annesine ya da öğretmenlerine hiç yalan söylememiş, bir kez olsun derslerini aşmamıştı. Lise son sınıfta pek çok arkadaşı hamile kalıp kürtaj kliniklerini ziyaret eder ya da bebeklerine evlatlık verirken o bütün bu trajedileri uzaktan izlemişti, bir belgesel izler gibi. Televizyondan Etiyopya'daki açlığı izlemek gibi bir şeydi yaşıtlarının bunalımlarına tanıklık etmek. Başlarına gelenlere üzülüyor, hatta zaman zaman kendisi de maceralar tatmak istiyor ama son tahlilde yaşıtlarından apayrı bir evrende yaşadığına inanıyordu. hiç çılgın partilere gitmemişti. Genç kızlığından beri cuma akşamları dışarı çıkıp insanlara karışmak yerine koltuğa uzanıp güzel bir kitap okumayı tercih ederdi. Mahalledeki anneler kızlarına "Neden Ella gibi olamıyorsun?" diye sorardı hep. "Bak o ne kadar mazbut ve mütevazı, hiç başını derdi sokuyor mu?" Anneler Ella'ya tapa dursun, yaşıtları ona uyuz oluyordu. Eğlenmeyi bilmeyen, habire okuyan ineğin tekiydi. Haliyle hiçbir zaman popüler bir öğrenci olmamıştı. Hatta bir keresinde bir sınıf arkadaşı karşısına geçip "Senin derdin ne biliyor musun?" diye diklenmişti. "Hayatı o kadar ciddiye alıyorsun ki ruhun yaşlanmış senin." Seneler var ki saç kesimini değiştirmemişti. Uzun, düz, bal sarısıydı saçları. Ekseri ya sımsıkı bir topuzla toplar ya da arkadan örerdi. Makyajı hep belli belirsizdi. İddialı olmayı sevmezdi. Tek sürdüğü hafif kırmızı kahverengi bir ruj ile açık yeşil göz kalemiydi. Parantez içinde, ki büyük kızına bakılırsa gözlerini ortaya çıkarmak yerine tam tersine kapatıp saklıyormuş. Zaten Ella bugüne kadar göz kalemiyle simetrik iki çizgi çekebilmiş değildi. Yanlışlıkla bir gözünü diğerinden kalın boyardı hep. Bir yerlerde bir şeyleri hep yanlış yaptığına inanıyordu. Ya etrafındaki insanlara aşırı müdahale ediyordu, parantez içinde Janet'in evlilik planlarını duyunca yaptığı gibi, yahut fazlasıyla edilgen ve uysal oluyordu, parantez içinde kocasının kaçamakları karşısında yaptığı gibi. Bir yanda deli gibi başkalarının üstüne düşen, onları denetleyen bir Ella vardı, diğer yanda ise halim, selim, pasif Ella. Ne zaman hangisinin ortaya çıkacağını o bile bilmiyordu sanki. Bir de üçüncü Ella vardı. Her şeyi sessizce bir kenardan izleyen, vaktinin dolmasını bekleyen Ella. İşte şimdi saklandığı yerde kıpırdamaya başlayan, yüzeye çıkmaya hazırlanan Ella buydu ve uyarıyordu. Böyle devam edecek olursan bir gün çökecek kurduğun sistem. An meselesiydi, biliyordu. Mayıs'ın son gününde bunları düşünürken Ella uzunca bir süredir yapmadığı bir şey yaptı, dua etti. "Tanrım, uzun zamandır kapını çalmadım, biliyorum. Açıkçası beni hala dinler misin, emin değilim. Ama halimi görüyorsun, bunalıyorum. Bana ya hakiki bir aşk ver, ver ki kurtulayım bu sıkıntıdan, sıkışmışlıktan. Ya da beni öyle duyarsız yap ki hayatımda aşk olmayışını umursamayayım." Durdu, hafifçe yutkunup kısık bir sesle ekledi. "Yalnız hangisini seçersen seç, lütfen elini çabuk tut. Biliyorsun, artık 40 yaşıma bastım, genç sayılmam, bu benim son fırsatım. Ya aşkı öğret bana, ya da aşkın yokluğuna üzülmemeyi." Fahişe Çöl Gülü, Konya, 18 Ekim 1244. Bir hayvan gibi yaka paça camiden dışarı attılar beni. Ellerinden kurtulur kurtulmaz dar sokaklar boyunca koştum, arkama bakmaya korkarak. En sonunda kalabalık pazar yerine varınca bir duvarın arkasına düşercesine çöktüm ve nefes nefese oracığa saklandım. Ancak o zaman arkaya bakmaya cesaret edebildim. Hayretle ve ferahlayarak gördüm ki kimsenin beni takip ettiği yok. Meğer arkamdan gelen ayak sesleri zavallı susama aitmiş. Nihayet yanıma varınca göğsü körük gibi inek halka dizlerinin üstüne çöktü. Suratında şaşkın bir ifade. Neler olup bittiğini, neden böyle çıldırmış gibi sokak sokak koşmaya başladığımı anlayamamıştı belki de. Her şey o kadar çabuk cereyan etti ki olan biteni ancak şimdi birleştirebiliyorum. Camideydim. Tüm dikkatimi vaaza vermiş oturuyordum. Mevlana'nın her kelimesi yakut gibi kıymetliydi. O kadar dalmışım ki yanımdaki delikanlının yüzümü örten poşunun ucuna bastığını fark etmemişim. Daha ne olduğunu anlamadan poşu açıldı, sarığım kaydı, yüzüm gözüm meydana çıktı. Derhal toparlandım, kimsenin durumun farkına varmadığını umarak. Ama başımı kaldırdığımda ön saflardan birinin bana dik dik bakmakta olduğunu gördüm. Buz mavisi gözler, soğuk bir ifade, sert bir çehre. Tanıdım hemen, tanımamak ne mümkün. Bay Bars'tı bu. Bay Bars, kerhanedeki hiçbir kızın bulaşmak istemediği başa bela müşterilerdendi. Nedendir bilmem. Bazı erkekler hem fahişelerle yatmadan duramaz, hem de bizim gibilerden nefret eder. Bay Bars da böyleydi. Sürekli açık saçık şakalar yapar, küfürlü konuşur, hakaretler yağdırır, çatacak yer arar, hemencecik parlardı. Bir keresinde kızın birini öyle kötü dövdü ki, paraya putmuş gibi tapan hünsa patron bile dayanamadı, çek git bir daha da gelme diyerek def etti onu. Ama Bay Bars gene geldi. En azından birkaç ay boyunca. Sonra bilmediğim bir sebepten ötürü uğramaz oldu. Bir daha da rastlamadım ona. Ama şimdi baktım, camide oturuyordu. Sofu gibi çember sakal bırakmıştı ama bakışları aynıydı. Yine o vahşi parıltı vardı göz bebeklerinde. Bakışlarımı kaçırdım ama geç kalmıştım. Beni tanımıştı. Bay Bars yanındaki adama bir şeyler fısıldadı. Sonra ikisi birden arkalarına dönüp buz gibi bakışlarla süzdüler beni. Derken bir üçüncü adama işaret ettiler, sonra bir başkasına. Böyle böyle o saftaki tüm adamlar bir bir dönüp bana bakmaya başladı. Yüzüme ateş bastı. Kalbim yerinden oynayacak gibi oldu ama kımıldayamadım. Çocuksu bir umutla olduğum yerde durur gözlerimi kaparsam olay kendiliğinden kapanır sandım. Halbuki tekrar gözlerimi açtığımda bir de baktım, Bay Vars kalabalığı yara yara bana doğru geliyor. Kapıya yönelmek istediysem de insan denizinden kurtulmak imkansızdı. Bay Vars bir hamlede bana yetişti. O kadar yakınımda bitiverdi ki nefesinin kokusunu alabiliyordum. Kolumdan tuttu. Ulan o nokta nokta u, senin gibi yollu karının burada ne işi var dedi. Hiç mi utanman arlanman yok? Bırak da gideyim dedim kekeleyerek ama beni duymadı bile. Derken arkadaşları yetişti. Her biri birbirinden hırslı, hırçın ve haşin adamlardı bunlar. Öfke kokuyor, öfke soluyorlardı. Camide olduğumuzu unutmuş gibi etrafımı sarıp hakaret yağdırmaya başladılar. Herkes dönüp merakla bizden yana baktı. Hatta birkaç kişi cık cık edip ayıpladıysa da kimse müdahale etmedi. Yufka gibi oldu bedenim, dizlerimin bağı çözüldü. İte kaka dışarı çıkardılar beni. Sokağa varınca susam imdadıma yetişir diye umuyordum. Bir yolunu bulup kaçarım sanıyordum ama öyle olmadı. Sokağa adım atar atmaz adamlar daha cüretkar, daha atılgan ve saldırgan oldular. Dehşet içinde anladım ki camide imama ve cemaate hürmeten seslerini fazla yükseltmemişlerdi. Ama sokakta onları durduracak hiçbir şey yoktu. Şu hayatta çok daha hazin anlarım oldu ama galiba hiçbir şey bu kadar sarsmamıştı beni. Seneler sonra nihayet bu yollara tövbe etmeyi düşünür olmuş, Tanrı'ya yaklaşmak için kendimce ve kadrimce bir adım atmıştım. Peki ama o nasıl karşılık vermişti? Beni evinden yaka paça kovarak. Keşke hiç gitmeseydim camiye diye kendi kendime yüksek sesle söylendim. Adamlar haklı, benim gibisinin ne işi var kutsal mekanda, ne camide yerim var ne kilisede. Böyle konuşma dedi bir ses. Dönüp bakınca gözlerime inanamadım. Oydu, o saçsız sakalsız derviş. Hemen ayağa fırlayıp elini öpmeye davrandım ama bana mani oldu. Aman estağfurullah, el öptürmem ben dedi. Kati ama sakin bir sesle. Hayatımı borçluyum size diye fısıldadım. Bana bir borcun yok dedi omuz silkelerek. Tek borcumuz Allah'a. Halbuki o Kur'an'da ne der bilir misin? Bana güzel bir borç verin. Hiç düşündün mü koskoca Rab kullarından neden borç ister? Boş boş baktım. İman etmek ona güzel bir borç vermek demektir. Eğer kalpten verirsen o da sana kat be kat geri öder. Bunları söyledikten sonra derviş kendini tanıttı. Tebrizli Şems imiş adı. O kara gözlerini yüzüme dikip hayatımda duyduğum en acayip lafı etti. Kimi insan vardır, hayata muhteşem bir haleyle başlar. Etrafında hareler ışıl ışıl parlar. Ama zamanla renkleri solar, kararır. Sen de onlardansın. Bir zamanlar halen simli sihirli bir beyazmış. Aralarda sarılar ve pembeler benek benekmiş. Oysa şimdi soluk kahverengi bir şerit var vücudunun etrafında. O kadar. Yazık değil mi? Özlemedin mi hakiki renklerini? Özünle birleşmek istemez misin? Ağzım açık baka kaldım. Söylediklerinde kaybolmuştum. Halen parıltısını yitirmiş. Çünkü kendini kötü ve kirli olduğuna inandırmışsın. Dudaklarımı ısırdım. Ama öyleyim, kirliyim dedim usulca. Yoksa söylemediler mi kim olduğumu, neyle geçinirim bilmez misin? Şems cevap vermek yerine uzaklara dikti gözlerini. Müsaadenle sana bir hikaye anlatmak isterim dedi. Ve işte şu hikayeyi anlattı. Vaktiyle bir fahişe yolda yürürken bir sokak köpeğine rastlamış. Hayvancağız güneşin altında o kadar susuz kalmış ki dili damağına yapışmış. Fahişe anında ayakkabısını çıkartmış, bir eşarba bağlayıp en yakınındaki kuyudan köpeğe su çekmiş. Sonra yoluna devam etmiş. Ertesi gün ilmi derin bir sufiye denk gelmiş. Sufi kadını görür görmez eline yapışıp hürmetle öpmüş. Fahişe şaşırmış, utanmış. Hayatında kimse elini öpmemiş ki. Neden böyle yaptığını sorunca sufi demiş ki, ''Dün sen o susuz köpekçiye samimiyetle şefkat gösterdin ya, Rab tüm günahlarını oracıkta affetti. Kardan paksın şimdi.'' Derin bir iç çektim. Şems-i Tebrizi'nin ne demek istediğini anlamıştım anlamasını ama bir türlü inanasım gelmiyordu. Hikayen güzelmiş ama seni temin ederim ki Konya'daki tüm sokak köpeklerini doyursam gene de yetmez kefaretime. Onu sen bilemezsin dedi Şems. Orasını ancak Allah bilir. Dahası bugün seni camiden atan adamların ona senden daha yakın olduğunu nereden biliyorsun? Öyle olsa bile gel de bunu o adamlara anlat dedim bıkkınlıkla. Ama derviş kafasını salladı. Hayır, öyle dönmez bu dünyanın çarkı. Onlara bunu anlatacak biri varsa o da sensin. Nasıl yani? Sanki beni dinlerler. Adamlar benden nefret ediyor, az kalsın öldürüyorlardı, görmedin mi? Dinlerler dedi Şems kararlılıkla. Zira onlar diye ayrı bir varlık yok. Tıpkı ben diye bir şey olmadığı gibi. Aklından şunu çıkarma. Kainatta ne varsa birbirine bağlı. İnsan, hayvan, nebat, cemaat. Yüzlerce, binlerce farklı ve ayrı mahluk değiliz. Hepimiz tekiz. Ne demek istediğini anlayamamıştım. Açıklamasını bekledim. Ama o coşkuyla konuşmaya devam etti. Bu da kurallardan biri. 19. kural. Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan, önce sırasıyla kendine borçlusun bunları. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde dünya sana diken yolladı mı? Sevin, yakında gül yollayacak demektir. Hiçbir şey diyemeden öylece durdum. Bir yanım bu lafları anlamakta güçlük çeke dursun, bir yanım dinledikçe rahatlıyor, adeta bu maddi alemden kayıp gidiyordu. Sen kendini güzel muameleye layık görmezsen, sana iyi muamele etmediler diye başkalarına kızabilir misin? Dedi Şems. Bugüne değin beraber olduğum erkekleri düşündüm. Kokuları, nefesleri, nasırlı elleri, boşalırken haykırışları. Öyle tuhaf dönüşümlere şahitlik etmiştim ki hayatta. Temiz aile çocuklarının yatakta canavarlaştığını da görmüştüm. Canavar gibi görünen adamların içlerinin meğer ne kadar yumuşak ve şefkatli olduğunu da. Vaktiyle kabadayı, kavgacı bir müşterim vardı. Sevişirken suratıma tükürmeyi huy edinmişti. Pislik diye bağırırdı her seferinde. Seni pis kaltak. Oysa şimdi karalar giymiş dervişin teki karşıma dikilmiş, dağ pınarları gibi tertemiz olduğumu söylüyordu. Şaka gibiydi. Ama gülmeye kalktığımda bir yumru oturdu boğazıma. Değil gülmek, yutkunamadım bile. Şems aklımdan geçenleri okumuş gibi usulca tebessüm etti. Mazi bir girdaptır, fark ettirmeden içine çeker dedi. Halbuki sana lazım olan bir tek şu andır. Şu anın hakikatini yaşamaktır asıl olan. Bunu dedikten sonra cübbesinin iç cebinden ipek bir mendil çekti, bana uzattı. Al bunu dedi. Bağdat'ta mübarek bir zat vermişti. Meğer sana nasipmiş. Temiz tut bu mendili. Ne zaman şüpheye düşsen sana kendi içinin temizliğini hatırlatır. Bunları söyledikten sonra Şems asasını kaptı, gitmeye hazırlandı. Bir an evvel o kerhaneden çık. Bir daha da oraya dönme. Sen ankasın, mezbelede işin ne? Yürü git, ardına bakma sakın. Ama nereye gidebilirim ki? Kalacak yerim yok. Zaten beni hemen bulurlar. Kerhaneden kaçan kızların sonu vahim olur. Sonumuzu biz bilemeyiz, dedi Şems. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Başımı salladım. Sormama gerek yoktu. Belli ki bu da Şems'in kurallarından biriydi. Sarhoş Süleyman, Konya, 18 Ekim 1244. Vadeden kalan ne varsa bir dikişte kafama dikip gece yarısına doğru meyhaneden ayrıldım. Hristos kapıya kadar geçirdi beni. Uğurlarken de sıkı sıkı tembihledi. Aman Süleyman, sakın dediklerimi unutmayasın. Dilini tut. Başımı salladım. Bir yandan da içten içe sevindim. İnsanın kendisi için kaygılanan bir dostunun olması güzeldi. Kendimi talihli saydım. Ama karanlık sokağa adım atar atmaz daha evvel hissetmediğim bir bitkinlik çöktü üzerime. Keşke yanımda bir şarap testisi olsaydı. Bir yudumcuk içsem canlanırdım. Çarıklarım kaldırımda takır takır sesler çıkartarak yürürken aklıma Mevlana'nın Ala-ı Vala ile sokaktan geçişi geldi. Koca vaizin hayranlarının beni kınaması canımı sıkmış, ağrıma gitmişti. Tanımaz etmezlerdi beni. Sırf meyhanede içiyorum diye nifak bellemişlerdi. Bu dünyada canımı en çok sıkan şey büyüklük taslayan insanlardı. Herkesin günahı kendineyken ve herkes kendinden mesulken onlara ne oluyordu bir anlayabilsem yahu, bu yaşıma kadar ne çektiysem iffetli geçinen insanlardan çekmiştim. Bu tipler tarafından öyle çok itilip kakılmıştım ki sırf onları aklımdan geçirmek bile tüylerimi diken diken etmeye yetiyordu. İşte bu düşüncelerle boğuşarak köşeyi döndüm. Yan sokağa daldım. Sağlı sollu dizilen heyula gibi ağaçlar yüzünden burası daha karanlıktı. Yetmezmiş gibi birden ay bir bulutun ardına saklanınca ortalık zifiri karanlığa büründü. Hal böyle olmasaydı yaklaşan iki bekçiyi daha evvel fark ederdim. Selamün aleyküm dedim adamları görünce. Ama bekçiler selamıma karşılık vermediler. Onun yerine gecenin bu vaktinde sokakta ne işim olduğunu sordular. Hiç, evime yürüyordum dedim kekeleyerek. Karşılıklı durduk. Aramızda buz gibi bir sessizlik oldu. Uzaktan uluyan köpeklerin sesi olmasa ortalıkta çıt çıkamayacaktı. Derken adamlardan biri bana doğru bir adım atıp havayı kokladı. Pöf, ne berbat kokuyor ortalık dedi abartılı bir eda, müstehsiz bir bakışla. Diğeri anında lafa karıştı. Evet yahu, leş gibi şarap kokuyor. İşi makaraya vurmaya karar verdim. Hiç merak etmeyin, gerçek değil bu koku. Madem hakiki mey murdardır ve yalnız mecazi meydir mubah kılınan, şu kokladığınız koku da mecazi olsa gerek. Bekçilerden daha genç olanın hiç hoşuna gitmedi bu cevap. Cehenneme direkt olasıca ne saçmalıyorsun diye homurdandı. Tam o sırada ay bulutların arasından peyda oldu. Işığıyla hepimizi yıkadı. Artık karşımdaki bekçiyi daha rahat görebiliyordum. Ablak suratı, sivri çenesi, buz mavisi gözleri, şahin gagası misali bir burnu vardı. Bir gözü kaymasa ve tabii suratındaki sabit somurtma olmasa yakışıklı denebilecek bir adamdı. Bekçi tekrar sordu. Gecenin bu vakti sokaklarda ne sürtersin? Nereden gelir nereye gidersin? Nereden gelir nereye mi gideriz diye papağan gibi tekrar ettim. Evlat, bunlar derin mevzular. Şayet cevabını bilseydim ulemadan olurdum. Bekçi kaşlarını çattı. Benle dalga mı geçiyorsun seni aşağılık herif? Ben daha ne olduğunu anlamadan bir kırbaç aldı eline, havada şaklattı. Gayri ihtiyari güldüm. Dayılanacak yer arıyordu delikanlı. Sanki orta oyunundaydı mübarek. Hareketleri öyle abartılı. Ama aniden göğsüme inen kırbaçla sarsıldım. Öyle ani olmuştu ki bu darbe, dengemi kaybedip yere düştüm. Eh, tekdir ile uslanmayanın hakkı, dedi genç muhafız ve kırbacı bir elinden diğerine geçirdi. İçki içmek günahtır, bilmez misin? Ağzımda ılık tuzlu bir tat hissettim. Anladım ki kendi kanımı tadıyorum. Hadisenin daha fazla büyümemesi için çenemi kapatmalıydım ama oğlum yaşında bir delikanlıdan dayak yemeyi gururuma yediremedim, dilimi tutamadım. Şayet cennete senin gibiler gidecekse ben gelmesem de olur zaten, dedim. İçkimi içer günahımı sırtlanırım, daha iyi. Ulan deyus diye gürledi genç muhafız ve ardından başladı kırbaçlamaya. Elimi yüzüme siper ettiysem de faydası olmadı. İnen her darbede boğuk bir çığlık çıktı ağzımdan. Fakat birden aklıma eski, oynak bir türkü geldi. Başladım mırıldanmaya. Aman yârim, can yârim, bu can sana kurban. Sen meysin, ben kadeh, doldur yandan yandan. Ben türkü çığırdıkça bekçinin hiddeti katlandı. Kırbaçlar daha şiddetli inmeye başladı. Can havliyle ben de gitgide daha yüksek sesle söylüyordum. Karşılıklı bir kısır döngüdeydik. Ben bağırdıkça o küfrediyor, o küfrettikçe ben bağırıyordum. Kolu yorulur sandım ama yorulmadı. Hayret, insanda bu kadar hınç olurmuş demek. Sonunda sesim kısıldı. Bir ışık huzmesi gözümün önünden kaydı ve aniden her şey karardı. Belli belirsiz diğer muhafızın sesini duydum. Baybars, yeter, dur be adam. Kırbaç darbeleri aniden kesildi. Bir şeyler söylemek istedim. Son lafı ben ederim sandım ama ağzıma dolan kanla konuşamadım. Midem bulandı, kendi üstüme kustum. Şu haline bak, yazıklar olsun senin gibi adama. Resmen acınacak vaziyettesin, dedi Baybars. Ama kendin kaşındın. Benimle işleri bitmişti. Sırtlarına döndüler, uzaklaşan ayak seslerini duydum. Orada öylece ne kadar yattım bilemiyorum. 10 dakikada olabilir, saatler boyu da. Zaman bir sis perdesi gibi inceldi. Gök kubbede ay bu halimi görmek istemez gibi gene bulutların arasına saklandı. Yaşamla ölüm arasında berzahta yüzüyordu bilincim, bedenim. Derken her tarafımı kaplayan uyuşukluk silindi. Vücudumdaki her bir kesik zonklamaya başladı. Yaralı bir hayvan olmuştum. Orada öylece inledim, durdum. Nice sonra birinin yaklaştığını işittim. Önce korkudan taş kesildim. Ya hırsızın belalının teki ise? Sonra gülesim geldi. Muhafızlardan meydan dayağı yemişken haydutlardan mı korkacaktım? Gölgeler arasından uzun boylu, ince yapılı bir derviş çıka geldi. Yaklaştı, selam verdi, kalkmama yardım etti. Kendini tanıttı. Tebrizli Şems'miş. Adımı sordu. Konyalı Sarhoş Süleyman, emrinize amadedir. Şerefyap oldum, dedim. Şems yüzümdeki kanları silmeye koyuldu. Yaralısın, diye fısıldadı. Hem batinen hem zahiren, içte ve dışta. Cübbesinin cebinden billur bir şişe çıkarttı. Bu merhemi yaralarına sür, dedi. Bağdat'ta mübarek bir zatın hediyesidir. Demek sana nasipmiş. İçteki yaran dıştakinden derin. Sağ olasın, diye kekeledim. Şefkatinden müteessir olmuştum. Beni kırbaçlayan adam dedi ki, benim gibiler yeryüzünde fazlalıkmış. Bunları söylerken sesim titredi. Ağlamaklı oldum. Zayıflığımdan utandım. Yanlış laf etmiş, dedi Şems. Halbuki tek tek herkes elzem ve vazgeçilmezdir. Tesadüfi olan ya da fazladan olan bir şey yoktur. Kurallardan biridir bu. Ne kuralından bahsettiğini sorunca şöyle dedi. 21. Kural. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık demektir. Dediklerin iyi hoş ama, dedim zorlukla, ben her şeyden şüphe ediyorum, Tanrı'dan da. Şems-i Tebrizi yorgun gülümsedi. Şüphe fena bir şey değil ki, şüphedeysen hayattasın demektir, arayıştasın. Bir kitaptan okur gibi canlı bir ezgiyle konuşmasına devam etti. İnsan bir gecede iman sahibi olmaz Süleyman. Kişi kendini inançlı zanneder ama sonra beklenmedik bir iş gelir başına, tereddüte düşer, yalpalar. Tekrar toparlanır, imanı kuvvetlenir, ardından yine yuvarlanır şüphe çukuruna. Bu böyle devam eder. Belli bir safhaya ulaşıncaya dek bir o yana bir bu yana sallanırız. Kah mümin, kah münkir, kah mütereddit, kah cennetlik, kah cehennemlik. Ancak böyle ilerleyebiliriz. Her adımla Hakk'a biraz daha yaklaşırız. Şüphe duymadan iman olmaz. Hristos böyle konuştuğunu duysa telaşlanır valla. Ağzından çıkanı sakın diye tembih yağdırır dedim. Bana hep nasihat eder. Her kelam her kulağa uymazmış. Şems-i Tebrizi güldü. Eh o da haklı dedi. Sonra birden ayaklandı. Haydi seni evine götüreyim. Yaralarını saralım. Sonra da uyuman gerek. Kolumun altına girip doğrulmama yardım etti. Ama yürüyemeyecek haldeydim. O zaman derviş hiç düşünmeden beni kaldırdığı gibi sırtına aldı. Kendi kokum burnuma çalındı. Utandım. Taşıma beni. Leş gibi kokuyorum dedim. Dert etme. Sen evinin yolunu tarif et yeter. Ve işte böylece Tebrizli Şems, üstümdeki kanı, sidiği ve kusmuğu umursamadan Konya'nın dar sokakları boyunca taşıdı beni. Derin uykuda evlerin, dükkanların, kulübelerin yanından geçtik. Bahçe duvarlarının ardında köpekler havladı. Hep merak ettiğim bir şey var dedim. Sufilerin methettiği mey hakiki midir yoksa mecazi mi? Şems çocukla konuşur gibi şefkatle gülümsedi. İlahi Süleyman, bunu mu merak edersin? Ne fark eder dedi. Nihayet evimin önüne varmıştık. Dikkatlice sırtından indirdi beni ve ardından şöyle dedi. 22. Kural. Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi, orası ona namazgah olur. Ama Bekri aynı namazgaha girdi mi, orası ona meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsak yapalım, niyetimizdir farkı yaratan. Suretle yaftalar değil. Şems beni evime bıraktıktan sonra uzun ve yorucu bir gecenin sabahında döşeğime yüzüstü uzandım. Yaralarımın ağrısından uyumak mümkün olmasa da içimde bir yerlerde bilmediğim türden bir huzur, bir teslimiyet vardı. Her yanım ağrıyordu ağrımasına ama ne tuhaf, artık o kadar yanmıyordu canım. Ella, Boston, 3 Haziran 2008. Beklemiyordu. Haziran'ın ilk günlerinde başına öyle şeyler geldi ki hiçbirine hazır değildi. Özellikle de gölgeyi mutfakta ölü bulmaya. Köpeğinin yaşlandığını, vadesinin dolduğunu içten içe bilse de bunca zamandır evdeki en yakın arkadaşı olan varlığı kaybetmek Ella'yı derinden sarstı. Ardından Orly'nin okul müdüründen bir mektup aldı. Mektupta kızının gençlik buhranı geçirdiği ve bir psikolog görmesinde fayda olabileceği yazılıydı. Meğer sınıfındaki herkes durumun farkındaymış. Ella derin bir suçluluk duygusuyla karşıladı bu haber. Nasıl olmuş da öz evladının bunalımda olduğunu anlayamamıştı. Neden burnunun dibindeki hakikatleri fark etmekte geç kalıyordu? Belki suçluluk duygusu Ella için yeni bir unsur değildi ama anneliğinden şüphe etmek var ya, işte o yeniydi. Bu zaman zarfında Ella her gün Aziz Z. Zahara ile yazışmaya başladı. Günde 2, 3 hatta bazen 5-6 mesaj yazdıkları oluyordu. Aklına gelen, canını sıkan her konuyu Aziz'e anlatıyordu. O da gecikmeden cevaplıyordu. Bu kadar seyahat etmesine ve dünyanın en ücra yerlerine gidip gelmesine rağmen nasıl olup da internet bağlantısını yitirmediği bir muammaydı Ella için. Farkında bile olmadan Aziz'in kelimelerinin müptelası olmuştu. Artık her fırsatta e-postalarını denetliyordu. Sabah uyanır uyanmaz kahvaltı sonrası, sabah yürüyüşünden dönünce, öğlen yemek pişirirken, dışarı çıkmadan evvel, hatta sokakta alışveriş yaparken bile internet kafelere dalarak mesajlarına bakıyordu. En sevdiği diziyi izlerken, füzyon yemek pişirme kulübünde domates doğrarken, komşularıyla telefonda konuşurken, yahut ikizlerin okul ve ev ödevi dırdırlarını dinlerken bile dizüstü bilgisayarı hep yanında, mesaj kutusu hep açıktı. Aziz'den yeni posta gelmemişse eskileri baştan okuyordu. Ve ne zaman yeni bir mektup gelse liseli aşıklar gibi heyecanlanmadan edemiyordu. Zira artık biliyordu ki bu yazışmalar masum bir arkadaşlıktan ibaret değildi. Aziz'le yazışmaları hız kazandıkça Ella o eski halim selimliğinden uzaklaştığını hissediyordu. Griler ve bejlerle dolu bir tuvale benzeyen hayatına şimdilerde cap canlı bir renk ekleniyordu. Parlak, simli, neredeyse çığırtkan bir mor. Çekiniyordu bu renkten ama çekimine kapılmamak mümkün değildi, biliyordu. Aziz öyle havadan sudan mesajlar yazan bir adam değildi. Kalbini kılavuz kılmayan, aşka teslim olmayan kim varsa Aziz'e göre nebattan farksızdı. Laf olsun diye yazmıyordu Aziz. Mesajlarında hep bir özen vardı. Temel meseleler hakkında yazıyordu. Ölüm ve dirim, inanç ve felsefe, bir de aşk hakkında. Ella bu tür kallavi konularda fikir belirtmeye hiç alışkın olmadığı halde ona açılıyordu. Bu ilişkinin bir yerinde saklı bir flört hali varsa, ki vardı, bunun zararsız bir flört olduğuna inanıyordu Ella. Siber uzay denen sonsuz olasılıklar labirentinin iki ayrı köşesinden birbirlerine kur yapmalarında ne sakınca olabilirdi ki? Bu sayede evliliği boyunca aşınan özgüvenini yeniden kazanabilirdi. Öte yandan orta yaşlı, evli barklı Amerikalı bir kadının ilgisine mazhar olmak Aziz'in de gururunu okşuyordu belki. Her halükarda az bulunur cinsten bir erkekti. Karşısındaki kadının kendisine ilgi duyduğunu anlar anlamaz havalara girip kurt kesilmeyen bir erkek. Çoluk çocuk sahibi bir kadınken yabancı bir adamla sabah akşam mektuplaşıp içli dışlı olmak Ella'nın vicdanını kemiriyordu. Ama nasıl olsa hiçbir zaman tenselliğe dökülmeyecekti bu ilişki. Hep platonik kalacaktı. Masum bir günahtı bu. Masum bir kabahat. Ella, Boston, 5 Haziran 2008. Bir önceki mesajında şöyle yazmıştın. Akılcı kararlar alıp planlar yaparak hayatımızın akışını denetleyebileceğimizi zannediyoruz. Oysa balık yüzdüğü okyanusu denetleyebilir mi? Bu sadece sahte beklentiler ve hüsranlar yaratır. Benimse hayatım hep planlar ve listeler yapmakla geçiyor Aziz. Ailemizin her ihtiyacından ben sorumluyum. En ufak ayrıntısına kadar her şeyi denetliyorum. Beni tanıyan kime sorsan sana bunu anlatacaktır. Kuralcı bir anneyim. Koyduğum kuralların dışına çıkılmasından haz etmiyorum. Parantez içinde, benim kurallarım Şems'inkiler gibi cazip değil tabii. Bir keresinde büyük kızım bana sinirlenip hayatlarına gerilla taktiği uyguladığımı söylemişti. Onlarla dürüstçe konuşup topyekün savaşmak yerine hayatlarına sızma tekniği kullanıyormuşum. Hani bir şarkı var, Kesera Sera. Hatırlar mısın? Her şey olacağına varır. Benim şarkım değil, hiç koyu veremiyorum kendimi. Sen dindar bir adamsın ama ben değilim. Gerçi her hafta ailecek şebti kutlarız ama bu dini bir gereklilikten ziyade kültürel bir uygulama gibi bizim için. Üniversitedeyken bir ara Doğu mistisizmine merak salmış, Budizm ve Taoizmi hayli incelemiştim. Bir kız arkadaşımla işi Hindistan'a gidip aşramlarda kalma planları yapmaya kadar vardırmıştık. Ama hayatımın o evresi çok uzun sürmedi. Mistik öğretiler ne kadar müthiş olsa da modern insanın ihtiyaçlarına karşılık veremiyor diye düşünmüştüm o zamanlar. Umarım dine soğuk yaklaşmam seni incitmiyordur. Sana karşı hep dürüst olmak istediğim için bunları yazıyorum. Zamanı gelmiş bir itiraf addet. Seni görmeden özleyen Ella. Sevgili Gerilla Ella, mesajını Amsterdam'dan Malawi'ye gitmek üzereyken aldım. AIDS'in yaygın olduğu, çocukların üçte ikisinin öksüz kaldığı bir köyün fotoğraflarını çekmeye gidiyorum. Her şey yolunda giderse 4 gün sonra evime dönmüş olurum. Bunu umut edebilir miyim? Evet. Peki kontrol edebilir miyim? Hayır. Yapacağım tek şey dizüstü bilgisayarımı yanıma almak, iyi bir internet bağlantısı bulmaya çalışmak ve şu hayatta bir gün daha yaşayacağımı umarak hareket etmek. Gerisi benim elimde değil, ne de senin. İşte bu kontrol edemediğimiz kısma sufiler 5. unsur adını verirler. Ateş, hava, rüzgar ve suyun yanı sıra dünyayı şekillendiren 5. unsur. Boşluk. Açıklanamaz, denetlenemez, dolayısıyla gerilla taktiği uygulanamaz boyut. Biz insanlar bu unsuru tam olarak kavrayamasak da varlığının farkındayız. Teslimiyeti bilmediğini söylemişsin. Eğer bundan kastettiğin hiçbir irade ya da direnç göstermemek, fikir beyan etmemekse ben de buna inanmıyorum. Benim teslimiyetten anladığım 5. unsura riayet etme gerekliliği. Tasavvufla tanıştığımda Tanrı'nın huzurunda kendime söz verdim. Doğru yoldan ayrılmamak için elimden geleni yapacağıma, egoma boyun eğmeyeceğime ve bundan ötesini ona, yalnız ona bırakacağıma yemin ettim. Benim sınırlarımın ötesinde şeyler olduğu gerçeğini kabullendim. Kısacası ona inandım. İnanç aşk gibidir. İspat istemez. Mantıksal bir açıklama beklemez. Ya vardır ya da yok. Beni dindar biri saymışsın. Halbuki değilim. Dindar olmakla inançlı olmak aynı şey değil. Bu iki kavram arasındaki fark belki de hiç bugün olduğu kadar açılmamıştı. Modern dünyada gitgide büyüyen bir açmaz var. Dinden, devletten ve toplumdan bağımsız olarak akılcı bireyin özgürlüğünü temel alan bir sistem kurduk. Öte yandan insanlık maneviyat arayışından vazgeçmedi. Aklın ötesini bilmek istiyoruz. Bunca zaman akla dayandıktan sonra zihnimizin sınırlı olabileceğini kabullenmeye başladık. Bugün tıpkı modernite öncesinde olduğu gibi maneviyata ilgide patlama yaşanıyor. Tüm dünyada giderek daha fazla sayıda insan hızlı ve meşgul yaşamlarında ruhaniyete yer açmaya çalışıyor. Ne var ki ruhaniyet yeni bir hobi değil. Hayatımızda ve kişiliğimizde temel değişiklikler yapmadan vakıf olabileceğimiz bir şey değil. Yemek pişirmeyi sevdiğini söylemiştin. Tebrizli Şems dünyayı koca bir kazana benzetirdi. İçinde mühim bir aş pişmekti. Yaptığımız, hissettiğimiz, söylediğimiz, hatta düşündüğümüz her şey bu kazana malzeme olarak giriyor. Öyleyse bu evrensel aşa ne kattığımızı kendimize sormamız gerek. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, kan davaları ve şiddet mi? Yoksa aşk, inanç ve ahenk mi? Peki ya sen sevgili Ella? İnsanlık denen çorbaya nasıl malzemeler katıyorsun? Ben ne zaman seni düşünsem, kazana kattığım malzeme kocaman bir tebessüm oluyor. Seni daha tanımadan özlüyorum. Sevgilerimle, Aziz.